Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra 1'cim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra 2'cim.
Nasılsın hayatım?
Vallahi sesimden de anlaşılacağı üzere bu hafta bomba gibiyim. İyileştim de geldim.
Gerçekten düzelmişsin bu hafta. Çok üzülmüşsün. Çok da düzelmişsin gibi görüyorum.
Öyle, evet. Ama düzeldim, iyileştim yani.
Geçmişler olsun.
Ay çok zordu. Çok zordu. İyi ki geçti ama iyiyim şu an. Fakat benim bazı sistemlerim olacak bu hafta. Daha Bismillah bölüme başlamadan.
Senin sistemlerin genelde duygusal olur. Genelde Kreosus'a olur. Yine Kreosus sistemi geliyor galiba yavru kobralarımıza.
Tam olarak Kreosus sayılmaz ama biz bu programa başlayalı sağ olsun işte dinleyicilerimiz, eşimiz, dostumuz biz size sponsorluk buluruz, ayarlarız, hallederiz dediler ki ellerinden geleni de yaptılar ama nedense bu sponsorlar dönüp dolaşıp bizim başka eş dostumuzun podcastlerine sponsor oldular da bizimkini fazla politik buldular ve sponsor olmaktan çekindiler. O yüzden de biz böyle dinleyicilerimizin desteklerine kaldık artık.
Gerçekten öyle.
Yani sponsor yok olmuyorlar bize.
Ve 5. sezonumuzu tamamlamak üzereyiz. Gerçekten inanılmaz.
Yani çok ciddi bir istikrarla devam ediyoruz. Çok güzel dinleniyoruz. Yani dört başı mağrur bu işi yapıyorum diyen pek çok kişiden daha çok dinleniyoruz. Belli bir yere geldi programımız. İşte dinleyici nicelik olarak hiçbir şey ifade etmese ki ediyor. Nitelik olarak çok kaliteli bir dinleyici kitlemiz var ama bunun karşılığını alamıyoruz yani.
Bu sitem gerçekten reklam verenedir, sponsorlarıdır değil mi?
Ve işte bunlardan faydalanamadığımız için sevgili dinleyenlerimizedir yani. Bir serzeniştir sevgili dinleyenlerimize de. Sitem değil de bir serzeniştir yani.
Ve istersen serzenişlerin ardından sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
En önemlisi de bize dönüp böyle ya sponsor ne hacet kobralarımız biz size yeteriz deyip de destek verebileceğiniz Kreosus hesabımız CobraCobraPodcast. Podcast diye hatırlatalım.
Bu arada Boş Yapma Enstitüsü de 5. yılını kutlayacak bu pazar günü Kobra 1'cim.
Enstitünün en çok dinlenen podcast olarak bunu duyurmak da bize düştü.
Kadıköy Passenger'da saat 20'de başlayacak bir etkinlik, bir parti.
Sürprizlerle dolu ve çok keyifli zamanın geçireceği bir etkinlik olacak.
Hem anneler günü olması vesilesiyle hem benim sevgilimin doğum günü olması vesilesiyle biraz katılımımız zorlaşabilir ama katılmaya çalışacağız diyelim. Orada olmaya biz de çalışacağız.
Ama olamasak da kalbimiz oradaki podcast severlerle olacak. Eminiz ki çok eğlenecekler. Siz de giderseniz bu eğlencede dahil olup diğer Boş Yapma Enstitüsü içerik üreticileriyle de tanışma fırsatını sağlamış olursunuz diyelim.
Siz de gidip patroncumuza destek olabilirsiniz diyelim. Ve haydi sitem dolu gündeme girelim.
Girelim. Gündem Kalben.
Kalben narkotik ekipleri tarafından İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. Ve inanılmaz görüntülerle gözaltına alındı. İnanılmaz bir muameleyle sanki Escobar baskını yapılıyormuşçasına gözaltına alındı.
Kaldı ki Escobar baskını dahi yapılıyor olsa bu kadar işte bazasının altına kadar, kitaplığına kadar falan bir insanın bu kadar mahrem görüntüleri bu kadar apaçık bir şekilde medyaya servis evet mümkün edilemez yani. Suça dair tırnak için. İçinde suçla ilgili bir şey vardır. Onun bir kısmını kesersin, bir şey yaparsın falan belki kabul edilebilir. Ve bunun toplumsal bir de bir faydası olması lazım. Yani onu gören kişinin atıyorum soğuması, nefret bir şey, bir karşılığının olması lazım. Bir, ne bileyim veya bir belgeselinin yapılıyor olması lazım. Kalben uyuşturucu baskını yapıldı ve işte evde 15 gram esrar ele geçirildi. Ve 1600-1700 lira para ele geçirildi diye bunun haberini yapsanız yeterli zaten yani.
Bunun ekstra baskın görüntülerine abartmaya, orada o hedef tahtasına kalbini oturtmaya hiç gerek yok.
Hiç gerek yok. Bir de yani oradaki memurlarımız da herhalde işinin ehli olacaklar. O maddelerin tek tek isimlerini bu buna benziyor, bu buna benziyor diye türlerini ayırt edebilecek profesyonellikteler. 1700 lira nakit parasına el koymuşlar kadın. Ne diyemediniz mi bu para bunu alacak para değil diye?
Yani.
O kadar biliyorsunuz madem bu işin ehlisiniz, ustasısınız.
Anladığım kadarıyla videoda kalben çekilmesine de tepki gösteriyor. Polisler videonun açılışında bu seni korumak için aynı zamanda, bu sizin için aynı
çok
zamanda
doğru
diye belirtiyorlar.
Çok doğru zaten o yüzden.
Çok doğru zaten.
Temel amacı o yani. Zaten. O baskının bütün detaylarını video kameraya almak işte atıyorum. Allah hiç olmaz bizim ülkemizde ama polis bir şey yerleştirirse, bir şey olursa tabii falan diye onun önüne geçmek için. Ama işte bunun medyaya servis edilmesi neden ve nasıl, kimler tarafından, ne sebeple?
Ve böyle montajlı yani o video. Ham bir kayıt da değil, montajlanmış, üstünden geçilmiş.
Yani işte üstünden geçersin. Ne bileyim, bahçede bulunan işte kavanozu bilmem neyi gösterirsin.
Ama hani belli
oyuncak yapıldı. Arabayı gösterirsin ama tutup da kadının bazasının altında göstermezsin didik didik ederken yani.
İşte bu uzman polislerimiz zaten kalbinin yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılacağını da öngörmüştür o uzman polislerimiz. O eve daha girer girmez yani ne olduğunu. Ondan sonrasında o evin yerine kadar belli ki yani hapse girmeyecek kadın. O evin yerine kadar göstermenin, sokaklarını çekmenin şeyine ne lüzmeti var? Hedef göstermenin.
Çekmenin var. Çekmenin çok var. Ama bunu medyaya servis etmen. Ya işte. Ve bu kaldı ki iyi niyetli gelmiyor işte.
Evet.
Bu kadarı. Ve ister istemez şu soruyu soruyorum ben. Haberler çünkü şu minvaldeydi. Yapılan uyuşturucu baskınlarında Kalben de yakalandı. İşte Kalben'in evine de bahsediyor. Başka kimlerin evine
yakalandı? Kimler yakalandı? Bu neyin baskınıydı? Hangi çete çökertildi?
Bir Kalben'in ilişkisi ne bununla? Bu nasıl bir çete ki 15 gramla mı yapıyorlar bu işi?
Falan. Ve Ali Yerlikaya çok başarılı bir İçişleri Bakanı biliyorsun. Her gün çeteler çökertiliyor. Niye biz onları böyle izleyemiyoruz da Kalbin'in evinde bulunan videosunu izliyoruz? Niye biz bu büyük baskınları göremiyoruz? Sorular sadece soruyoruz.
Sadece soruyoruz.
Bizim misyonumuz sadece sormak.
Çünkü cevap verecek taraf biz değiliz. Bu soruların muhatabı değiliz çünkü. Bu soruların cevabını verecek kişi Ali Yerlikaya. Çıkacak diyecek ki ben Kalben'in evinde bulunan 15 gram esrarı şu yüzden bastım, şu yüzden yayınladım. Onları bu yüzden yayınlamıyorum. Şu çeteler bunlardır. Bu operasyonda bu yapıldı, bu yakalandı açık açık. Koskoca polis ekipleri bir de yani gerçekten 15 gram esrar için mi bu mücadeleyi veriyorlar yani? Bu da çok büyük bir soru işareti. Gelen tepkiler de hep öyleydi. Yani Türkiye gerçekten şu anda korkunç bir kimyasalın pençesinde yani. Anlatabiliyor muyum?
Evet, evet.
Yani köşedeki büfeden ekmek alır gibi alınabildiğini haber programlarında gördük, YouTube kanallarında gördük, haber içeriklerinde gördük ne kadar kolaylaştığını bunları. Bunlarla uğraşmak varken şey yapma.
Tabii hepsinden de öte uyuşturucu kullanımı kesinlikle büyük bir sorundur ve yaygınlaşmamalıdır.
Tabii ki yani sağlığa zararlıdır, bağımlılık yapar,
uzak durulması gerekir diye bunları da belirtmek
Muhakkak belirtmek zorundayız tabii ki.
Sosyal medya yasası gelince zaten.
Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gençleri alkol ve uyuşturucu ve tütün malzemelerinin zararlarına karşı koruma görevi çerçevesinde de bizim böyle bir hatırlatma görevimiz var bunu. O yüzden hatırlatalım. Da bu arada şunun da parantezini açmak lazım. Dünyanın her yerinde yasal olan, neredeyse her yerinde, Türkiye'nin dört bir tarafında en azından öyle yani baktığın zaman bütün komşularımızda.
Evet.
Komşu ülkelerin neredeyse hepsinde öyle.
Almanya'da geçen hafta yasallaştı biliyorsun.
Veya yasal olmayan yerlerde de çok gevşek yaklaşılıyor. Bunlara tolerans gösterilen şeyler var falan. Yani dünya böyle bir yere gelmişken işte sanatçılar da buna tepki gösterdiler. Yani ve dünya böyle bir yere gelip Türkiye kimyasalın kucağına bu kadar düşmüşken 15 gram marihuanayla da kimsenin de şeyini ne onun adı itibarını zedeleyemezsiniz. Olmadı. Kalben tam tersi sempati kazandı yani bu şeyle. Niye bu kadına bunu yaptınız diye.
Gerçekten öyle.
Kaldı ki çıkıp açıklama da yaptı.
İyiyim. Hep daha iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Ailemle birlikteyim
dedi.
Daha ne desin? Daha da iyi olacaksın diyelim biz.
Aynen. Çok daha iyi olduğun günler görelim Kalbencim diyelim yani.
Bir de bu haberin servis ediliş şeklinden bahsetmiştik ya. Son olarak istersen şunu da ekleyelim. Bu Twitter'daki haber hesabı olmayan ama yine belli bir ağız tarafından ortak izah sayfası adı altında.
Bu danstan belliydi zaten. Bu danstan normal olmadığını anlamalıydık.
Gibi.
Sahneye Kalbenin böyle şu yeşil elbiseli tepindiği.
Aynen. Renkli saçları işte sahnesi zaten uyuşturucu kullanmasını bu açıklıyordu falan gibi paylaştılar hepsi bir ağızdan. O da çok enteresan geldi bana yani.
Değil işte
çok terbiyesizce.
Çok terbiyesizce ama enteresan.
Cahillik bir yandan da tabii yani.
Tabii ki boş kafalılık işte. Yani cahillik dediği gerizekalılık artık.
Evet.
Bu bilmemekten de değil yani, anlatabiliyor muyum? Bu aptallık düpedüz bu.
Tam olarak.
Başka bir açıklaması yok bunun. Neden enteresan değil? İşleri bu zaten. Tırnak içinde kötü bir şeyi bulup onu birazcık da öteki bir şeyle birleştirip bak pembe saçlılar zaten uyuşturucu kullanır.
Tabii.
Bak tepine tepine dans edenler zaten böyledir. Bak işte erkek erkeğe öpüşenler bunu da yapar. Bak kadın kadına el ele tutuşanlar buna da böyledir zaten. Hemen anlatabiliyor muyum? Onu ona ekleyip ötekileştirmek üzere zaten birinci görevleri bu. O yüzden yaptıkları hiç enteresan değil. Ama evet çok büyük aptallık.
Büyük bir kesim de eski sevgili komplosu. Ex kurbanı olduğunu düşündü Kalbin'in.
Ben de bu arada arada. Yani bir itibar suikasti, biri tarafından ihbar edilerek düzenlenmiş bir itibar suikasti olma ihtimali ben de düşündüm. Eski sevgili olmak zorunda değil ama bir eskiden, yani eski menajer olur artık, bir şey olur, söz yazarı olur veya bir rakip olur, neyse o, bilmiyorum.
Herhalde Goebbels'in de uzun zamandır aradığı dosya önüne düştü ki böyle
patlattı.
Bir anında operasyon planıyla patladı yani.
Aynen öyle. Ama vahim ya.
Şey gibi değil mi, böyle dergi editörleri olur ya, haber çıksın diye ofiste
koştururlar.
Göbels de öyle bekliyor ofiste, bir şey olsa da bunu ben kullansam,
diye. Hemen işte kalben pembe saç, yeşil elbise, zıplayarak dans etmek, uyuşturucu, hepsi bir paket. Şimdi yeni bir yasa gündemde.
Eyvah, bu kadar konuştuktan sonra bu habere gelmeseydik iyiydi.
Bu bir de çok garip Yeni Şafak'ın haberi.
Evet.
Cumhuriyet Gazetesi'de de habermiş gibi bir şey yapılmış 3 satır. Ama böyle tam tersi, konunun muhatabı olan ve ilgilendiren taraflar tarafından göz ardı edilip Yeni Şafak tarafından parlatılıp haberi yapılan bir şey. Yeni bir yasa tasarısı üzerine çalışılıyormuş. Türk Ceza Kanunu'ndaki ajanlık, uluslararası ajanlık faaliyetleri içerisine etki ajanlığı diye bir tanım sokulup bununla İşte Türkiye aleyhinde propaganda yapılması, işte Türkiye'nin işte itibarını zedeleyecek işte yorum, işte paylaşım falan filan gibi böyle bir şekilde altı dolduruluyor.
Oh, bizim endişelenmemize gerek yokmuş o zaman.
Tabii. Biz her zaman biliyorsun ülkemizin yerli ve milli podcasterları olarak her zaman Türkiye lehine, her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında açıklamalar yaparız. O konuda evet, çok haklısın.
İçimiz rahatsız Serpil'de.
Şimdi Nevşin düşünsün. Aynen. Şimdi ne işinde Fatih düşünsün diyormuşum.
Gerçekten öyle. Korkunç tabii. Yine korkunç bir fikir daha yani.
Ya, evet yani hani bu korkunç bir fikir. Korkunç bir fikir çünkü o kadar muallak, o kadar soyut, o kadar geniş yorumlamaya tabii açık şeyler ki. İşte etki ajanlığı demiş. İsim çok güzel bu arada. Hani işte influence etmek üzerinden falan çok iyi. Ama yani işte atıyorum yabancı bir haber ajansı bir haber yap. Türkiye'deki demir yollarının yüzde bilmem kaçı işte çürük dedi. Sen gittin bunu paylaştın. Bu gerçek dahi olsa Türkiye'nin aleyhine bir propaganda olduğu için tutup seni etki ajanısın diye uluslararası casusluk suçundan yargılayabilirler demek.
Dolar 10 lira olacak diyenleri biliyorsun içeri atmaya çalıştılar. Halkı
kimle düşmanlarsa. Şimdi,
ki işte ülke itibarını zedelemek işte, oldu onun adı şimdi.
Değil. Uluslararası casusluk faaliyeti korkunç. Yani vatana karşı işlenen suçlar arasında yer alan korkunç bir suç yani uluslararası.
Şimdi o insanlar olsaydı bu yasa, o yasadan tabii, da yargılanacak. Tabii. Verdi. Korkunç.
Korkunç. Ve geçerse bu yasa artık yani tencere dibim kara diyene göstereceğim sana karayı bakalım diye.
Bir yandan tabii yumuşama politikası var biliyorsun. Şimdi yavaş yavaş yumuşamaya da gideceğiz. Ama işte bir yandan da bunlar konuşuluyor. Çok
Türkiye öyle bir. Ahmet Kaya'nın bir şarkısında vardı. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe diye.
Tam olarak.
Bir yanımız yumuşarken bir yanımız semsert kalmaya her zaman devam ediyor. Özellikle de işte dış minnaklar ve etki ajanları ve foncular ve neydi o adamın adı? Sorosçular. Heh. İşte onlara karşı hep dimdik ve sert durmaya devam edeceğiz tabii ki. Kime karşı yumuşuyoruz? Kime karşı, kimler yumuşuyor diye sorarsak da çok trajik manzaralar karşıma çıkıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'ndan en ufak yumuşama görüntüleri, mesajları görmezken Özgür Özel gidip AK Partili trollerle görüşüyor. Şimdi ne dersin? Tam tersi de yumuşayacağız diyor. Devlet Bey'i ziyaret ederken mesir macunu götürmüşler. Bu ne perviz? Bu ne lanet turcusu? Adamı hem yumuşa diyorsun hem mesir macunu götürüyorsun. Yanında olacak iş mi yani bu?
İnanılmazsın. Evet, olmayacak bir iş. Özgür Özel'in istersen önce trollerle görüşmesine gelelim.
Kendisi İşte ondan bahsediyorduk. Taha Hüseyin Karagöz'le buluştu, Devlet Bahçeli'yle buluştu diye diyormuştu. Özgür Özel.
Evet, doğru.
Yani.
Doğru. O zaman Taha Hüseyin Karagöz'den başlayalım. Biraz bahsedelim. Oradan başlayalım. Sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla kendisi duyurdu bu görüşmeyi. Özgür Özel'le çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
Ankara'daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu.
Dedi. Ve tabii çok eleştirildi. Nasıl görüşürsün sen bu kişi ile diye.
Ben şunu söyleyeceğim. Yeni Akit'te benim bizzat çünkü kişisel kinimdir beyefendiye karşı. Yeni Akit gazetesinde çalışırken bu Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılmıştı ya saray. Onunla ilgili başlık atacak işte Atatürk OÇ.
Evet.
Diye. AOÇ diye kısaltır Atatürk Orman Çiftliği veya açık açık onu Atatürk Orman Çiftliği diye yazarsan Atatürk OÇ yazarsan
o başka bir şey
olur. Senin Ne o yani şimdi konuşturma beni burada olur. Onunla da kalmayıp işte İBB'de yok teröristler var. Yok bilmem ne. Böyle ya, tetikçi bu adam yani trolden de.
Daha önce İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun restoranda yedikleri görüntüleri paylaşmıştı. Bakın nerede yemek yiyorlar diye. İnanılmaz
nerede yiyorlar
yani.
Yani alt tarafı bir lokantada karınlarını doyuruyordu karı koca yani.
İnanılmaz. En çok da bu terörist meselesinde. İBB'de terörist
evet,
var.
Evet yani.
Çimlerinizi biçen kişiler evet. Dün dağdan indi falan.
İndi evet. Ev kapınızın önünde geçen insanlar dün dağdan inmiş olabilir falan diye.
Şimdi gidip Özgür
bunlara
Bey'le
mı yumuşuyoruz? Bunlara mı yumuşuyoruz gerçekten yani?
Özgür Bey de açıklama yaptı tabii.
Ben programlarına katılıyordum da nikah davetiyesi getirdi de bilmem. Nikah şahidi ol bir de utanmadan istiyorsan yani.
Bakalım düğüne gidecek mi?
Gidecek.
Büyük soru işareti.
Gidecek, belli ki gidecek adamı. Makamında ağırlamış, fotoğraflar çekililmiş, Twitter'da paylaşmış. Düğüne gitmese ayıp olur artık bu saatten sonra bence.
Ama diyor ki...
Mecliste kapının önünde biz seni içeri alamayız diyecek halimiz yok. Kapıya kadar gelmiş, mecbur içeri gir dedim diyor.
Hoş geldiniz beyefendi, müsait değilim dersin, kapatırsın kapını. Koskoca parti yönetiyorum ben, işim var dersin. Ha davetiye mi getirdin? Sağ ol canım, ben ajandama kaydederim. Müsaitsem tabii çok isterim. Karıcığına selamlar dersin, kapatırsın kapıyı, bitti.
Aynen öyle. Bir yandan da. Yani işte bu kadar kucaklamaya gerek yok. Bu kadar yumuşamaya gerek yok.
Kaldı ki meclisin kapısına da gelmemiş. Bizzat Özgür Bey'den randevu alıp gitmiş. Şimdi konuşturtmasın beni yani. Adamın randevusu varmış. Adam randevusunda saatinde gitmiş. Randevu veriyorsan açacaksın yani o. Öyle olur randevulu işlerde. Kapına dayanan insanı kapatırsın kapıyı, bitti gitti yani. Hangisi?
İşim var dersin yani. Doğru söylüyorsun. İşte gerçekten bunlara mı yumuşayacağız dediğin
gibi. Bak diyalog kurulmasın değil, kurulsun. Yumuşanmasın, tırnak içinde değil, yumuşansın. Ama işte Taha Hüseyin Karagöz'e değil. Abdülkadir Selvi'yi çağır. O kadar istiyorsa. Çok istiyorsa Ahmet Hakan'ın nikahında şahitlik ya. Bunları yap. Taha Hüseyin Karagöz kim ya bu adam?
Bu arada...
Etki alanı ne?
Bu arada.
Lisansı yetkinliği ne bu? Gazeteci mi bu? Ne bu? Ne olduğu belirsiz bir insan yani. O yüzden biz de daha fazla üstte konuşmayalım. Boş ver. Gelelim Cumhurbaşkanı ile görüşmesi. Çünkü ilk oradan başladı yumuşama.
Doğru söylüyorsun. Çay partisiydi derken buluşmaların ardı arkası kesilmedi. En yakın arkadaş oldular diyebiliriz artık.
Olmalıdır.
Evet tabii
şıktır.
Ki.
Şıktır. Olması gerekendir. Bunca zamandır olmamış olması çok vahim, üzücü ve büyük bir kayıptır memleket adına. Tabii ki bir cumhurbaşkanı, bir muhalefet partisi başkanı tabii ki görüşecek. Kaldı ki hiç mecliste olmayan partilerin genel başkanlarıyla bile görüşecek. STK'ların genel başkanlarıyla görüşecek. Cumhurbaşkanı dediğin böyle olmalı.
Kesinlikle katılıyorum. İlk açıklamayı Erdoğan yaptı.
Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum.
Dedi. Ve görüşmenin konusu herkesin tahmin ettiği gibi yeni anayasaymış.
Özgür Özel'de konuyla ilgili açıklamasında Can Atalay ve Gezi davası, kayyum uygulaması ve AİHM kararlarını hatırlatarak mevcut anayasasının uygulanmasını görüşünü ilettik. İki parti de görüşmenin olumlu geçtiğini düşünüyor diye bir açıklamada bulundu. Bu tabii çok ilginç. Şimdi çünkü çok affedersin böyle bir benzetme yapmak istemezdim ama bir taraf yavru ağzı diyor, bir taraf yandı ağzı diyor. İki taraf tamam çok iyi anlaştık, görüşme iyi geçti diyor. Yani hani anlatabiliyor muyum? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız asla ne gezi tutuklularını ne kayyum uygulamaları ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda geri atacak bir
kırmızı
değil.
Çizgileri
asla
yani.
Değil yani.
O zaman o Sayın Cumhurbaşkanımız hayır ben geri adım atmıyorum dedi. Özgür Bey de ben bunları düşünüyorum dedi. Tamam Özgür Beyciğim görüşürüz bir dahakine dedi. Ayrıldılar muhtemelen.
O zaman olumlu geçmiş olmuyor görüşme.
Yani.
Birbirimize sandalye fırlatmadık olumlu geçti mi yani anlatabiliyor muyum? En azından Özgür Bey'in sandalyesi mi kırık değildi yani hani. Oturacak bir yer mi verdiler? Hani olumlu neyse olumlu yani bunun.
Evet Sayın Cumhurbaşkanımız tamam o konuyu değerlendireceğiz mi dedi acaba Özgür Bey'e bilemiyoruz.
Bilmiyoruz.
Özgür Bey sonra grup toplantısı yaptı partisiyle. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik konuştu.
CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun.
Merak etmeyin Özgür Bey, onu düşündüğümüz için sizi genel başkan seçtik.
Zaten. Bu toplantı öncesinde de Bahçeli ile görüştü. Bahçeli. Benim de bu Bahçelilerim. Bu toplantı öncesinde de Bahçeli ile görüştü.
Bu görüşmenin de olumlu geçtiğini söylemiş Özgür Bey.
Çok olumlu görüşmeler yapıyor bu sıralar.
Veya Özgür Bey mi çok polyanlı acaba?
O da olabilir. Nasıl bakarsan çünkü.
Yani evet. Daha önce esprisinde yaptığımız gibi Bahçeli'yi oltu taşından yapılmış bir tespih ve mesir macunu hediye etmiş. Bahçeli de herhalde ekonominin durumuna ithafen Özgür Bey'e bir tabak.
3 hilal olan bir tabak hediye etmiş.
Ama içi boş bir tabak. Evet. Nihayetinde hediye etmiş. Manidar olmuş Devlet Bey'in hediyesi de. Özgür Bey'inki daha manidar olmuş. Hem tespih hem mesir macunu bir arada.
Yılın hediyesi.
Gerçekten yılın hediyesi yani.
Yılın hediyesi. Biliyorsun geçen haftada Manisa'da festival düzenlendi ve 7000 ton mesir macunu 15 dakikada halk tarafından yok edildi.
Evet, evet dağıtıldı. Bir süre Manisa'ya gitmemekte fayda var arkadaşlar.
Kesinlikle.
Ya gidersek de dikkatli olalım. Halk mesir macununa doymuş durumda Manisa'da.
Gerçekten öyle.
Bu da zaten işte Özgür Bey Manisa milletvekili ve bu festival bir şey oraya atfen.
Tabii.
Tabii yapılmış bir nezaket de. Tabii komik olmuş.
Komik.
Yani. Bir komik. De yani bekar adama yapılacak iş değil yani.
Hemen ardından da basının sorularını yanıtladı Özel. Cumhurbaşkanının CHP'ye ziyareti ne zaman olacak diye sordular.
Ekibi randevu isteyince bakacağız
dedi. Siyasette yumuşama dönemiyle ilgili neler düşünüyorsunuz diye sordular.
Kara İbrahim Gil gibi yumuşama demeyelim de normalleşme diyelim dedi.
Normalleşmenin adı ne zamandır yumuşama
dedi.
Aslında bunlar olması gerekenler
dedi.
Doğru bu arada evet bunlar gerçekten olması gerekenler yani.
Taksim yasaksa, ODTÜ devrim stadı yasaksa bundan sonra kimse normalleşme olur da yeni anayasa yapılır mı diye beklemesin. Gezi'den arkadaşlarımız içeride yatıyorsa kimse normalleşmeden bahsetmesin.
Nokta. Peki. Madem öyle bu çerçevenin dışına çıkmayalım Özgür Bey.
Aynen. Sayın Cumhurbaşkanımız da isterseniz 7/24 görüşün. Bu fikirden vazgeçmeyerek görüşün.
Çünkü bir de beyan ettiniz artık bunu. Bu bir şeydir artık yani bir sınır çizdiniz olaya. Artık onun ötesine geçilmesin. Yani bir duruş sergilediniz o duruş bozulmasın madem öyle.
Kesinlikle katılıyorum.
Bir de şey de çok haklı bir yorum. Yani mevcut anayasaya uyuyor musun ki yenisin? İşte çocukken bana da yaparlardı işte mesela bir şey atıyorum bir kalem. Diyor ama o kalemin bitti mi de yenisini istiyorsun diye sorarlardı yani haklı olarak.
Yani o soruya da işte Sayın Cumhurbaşkanımızın evet uyguluyoruz harfi harfine.
Diyiverse ne diyeceksin?
İşte.
Ne diyeceksin? Ama efendim 13. Ceza Dairesi Yargıtay mı diyeceksin? Diyemezsin. Dedin. Onlar da uyguluyor dedi.
Tabii işte yani diyecek bir şey.
Diyecek bir şey yok yani anlatabiliyor muyum? Ağanın lafının üstüne laf olur mu? Olmaz.
Aynen. Hadi istersen yeni anayasa demişken biraz...
Anayasa görüşmelerine gidelim çünkü TBMM Başkanı Kurtulmuş nefes kesmeden o partisinin bu partileri
kapı anayasa tanıtıyor.
Şey gibi dadı olmadan önce kaç şey gibi satışçılar olur ya böyle
evet,
kapı
gezin.
Yeni anayasa satıyor. Mümessil. Anayasa mümessili. Ay, eskiden rahmetli Burhan Kuzu yapardı bu işleri.
Evet.
Şimdi Kurtulmuş'a kaldı.
DEM Parti, Saadet, Gelecek ve İyi Parti'yi ziyaret etmiş. DEM Parti demokratik anayasa yapım sürecine ihtiyaç olduğunu söylemiş.
Doğru demiş.
Saadet ve Gelecek grubu ise anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu ve sürece destek vereceklerini duyurmuş.
Çok normal. Biri geçmişi, biri geleceği. AK Parti'nin ortada bir yerde duruyor yani Saadet'le Gelecek'in.
Saadet'e şaşırdım bir tık.
Ben hiç şaşırmadım. O artık bitti o iş.
Hı-hı.
Yani İstanbul Belediyesi'ydi, oydu, buydu. Tamam artık şey diye Millet İttifakı diye bir şey kalmadı yani. Sağcılar bakacak işine artık bundan sonra. Ben öyle düşünüyorum.
İşte tam karşısında da Cumhur İttifakı geçen hafta Bahçeli demişti biliyorsun. İlelebet var olmaya devam edecektir.
Edecek.
Çok enteresan.
İşte altı benzemezlerdi.
Zaten.
Bir araya gelmeleri mucizeydi. Çok büyük erdemli bir tutumdu. Ve Kılıçdaroğlu kim ne kadar eleştirirse bu altı ismi bir araya, beş ismi bir araya getirerek kendi altıncı isim. Büyük başarı sergiledi falan. Bunlar hani konuşulacak aynen şeyler değil yani. Hani bunlar hep konuştuğumuz şeyler. Ama işte Saadet Partisi, Gelecek Partisi bunlar hiç şaşırtma. Şaşırtmaz hayat.
İyi Parti şaşırttı. Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu.
Yeni anayasa arayışları Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir. Bilakis Sayın Erdoğan'ın siyasi ikbaline ve yeniden adaylık talebine aslında ölene kadar cumhurbaşkanı olmasına dair gaflet dolu bir ikmal ve takviye çabasıdır.
Çok güzel bir duruş sergilemiş Müsavat Bey. Aynısından devam. Nasıl
devam,
ki Özel tabii. Bey'e tavsiyede bulun. Müsavat Bey de tavsiyemizdir yani.
Aynen devam.
Gelelim Milli Eğitim Şov'a.
Hadi Milli Eğitim Bakanlığı'na gidelim. Yusuf Tekin açıkladıkları yeni müfredat taslağına gelen tepkilere cevap verdi. Geçen hafta duyurmuştuk biliyorsun. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isminde bir müfredat hazırlamış ve sunmuştu.
Şimdi
ne
doğru
demiş?
Değil bu çünkü müfredat dediğin şey genelde eğitimle alakalı. bir düzenlemede. Bu böyle artık bir ne bileyim bir fetva.
Parti falan programı işte parti demiştik programı. Geçen aynen, hafta. Aynen. Türkiye Yüzyılı AK Parti'nin bir propagandası, bir cümlesi.
Evet. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli de AK Parti'nin Marif Modeli ve işte tam olarak artık bu fikri iktidarı kurma, kindar ve dindar nesli yetiştirme falan için ayyuka çıkmış, yazıya dökülmüş hali.
Son noktası.
Son noktası. Bir müfredatın içinde fen bilimleri kısmına 234 sayfa ayrılıp din kültürü kısmına 218, Kur'an-ı Kerim kısmına 169, peygamberimizin hayatı kısmına 154 sayfa ayrılırsa
üstüne temel dini bilgiler 31 sayfa.
Yani topladığında böyle bir bakıyorsun. Fizik 114 sayfa, tarih 76 sayfa, insan hakları ve vatandaşlık 30 sayfa.
Broşür.
Broşür. Evet. Evet yani.
Broşür yani.
İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 77 sayfa. O olacak iş mi yani bu?
Şaka gibi.
Bir de yani utanmadan
çağı yakalamamız için yapmamız gereken.
Hangi çağı?
Hangi çağı?
Belli ki geçmiş bir çağı. Geçmiş ve gitmiş bir çağı yakalamaya çalışıyorlar yani.
Evet. Beyhude bir çaba.
Beyhude bir çaba. İçinde bulunduğumuz çağa gelmek mesela okey ama geçmiş gitmiş bir şey yakalamaya çalışırsanız ooo.
Çok boşuna.
Çok boşuna yani.
Dünyada da azalarak yok olacak gibi gözüküyor hatta.
Ya geçen hafta söyledik, Arabistan'da kadın opera sanatçısı çıkıp arya okudu ya.
Daha ne olsun.
Bitti.
Bitti.
Bitti. Sen istedin ki hangi çağı yakalamaya çalışırsan çalış yani, o çağ kapandı.
Pakistan çağı bu hayatım.
Bu orta çağ yok.
CHP'li vekiller kabul etmiyoruz diye ayaklanmışlar bu yeni müfredatı ve protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümüşler. Bu sırada da Bakan Tekin Diyarbakır'daymış, yürüyüşü basından öğrendiğini söylemiş. Oraya giden CHP'li vekiller de Özgür Özel'in atanamayan öğretmenler ve mülakat sorunlarını Erdoğan'la olan görüşmelerinde
dile getirdiğini söylemişler. E tabi yoktu mülakat bu arada. Biliyorsun yani AK Parti ilk geldiğinde yoktu, sonra tekrar geldi, kaldıracağız dediler, kaldırmayacağız dediler.
Şimdi onun da şekli değişiyormuş, yeni şimdi bir hale geliyormuş.
Şimdi asıl çocuklara üniversite ve lise sınavlarında açık uçlu soru soracaklar. Asıl onu gör şimdi. Bir de bu çocukların çoğunun okuma yazması yok. Ne yazacaklar oraya çok merak ediyorum. Şıktan seçmeye alışıklar da işaretleme. Çoğunun okuma yazması yok yani, oraya iki cümle yazabilir. Yani yazar, kelimeler yığını yazar, oraya da iki cümle yazabilecek kapasitede öğrenci de çok az. Ne çıkacak çok merak ediyorum o açık uçlu sorulardan da yani.
Ay şu an ismini unuttum ama yavru korbalarımız affetsinler. Çok prestijli bir kurumun yaptığı zeka araştırmasında Türkiye'deki 15 yaşındaki gençlerin %18'inde okuduğunu anlayamama problemi olduğu saptanmış.
Yavrum benim, PISA sonuçlarında.
PISA sonuçları işte ya, evet o.
Herhalde 15 yaş altı da değil, Türkiye'nin genelinde yok bu.
Evet. Ama üniversite sınavında zaten Türkçe soruları en çok yanlış yapılan sorular oluyor.
İşte bir de o çocuğa yaz diyecekler, bakalım ne olacak.
İnanılmaz.
Tabii Mariflikten bahsetmişken, mariflikte nereye geldi memlekette? Mariflikte işte 5 kurşunla can alınma noktasına geldi ülkemizde.
Çok vahim, çok üzücü.
Eyüp Sultan'da bir okul müdürü Irak uyruklu bir öğrenci tarafından ateşli silahla ateş edilerek öldürülüyor. Yok işte uzaklaştırma, o yapma. Hiç bunun lamicimi yok yani bunun.
Hiçbir şey buna sebep
olmaz. Yani ne münasebet, anlatabiliyor muyum? O yüzden o haberin detayları beni hiç ilgilendirmiyor. Bir öğrenci tarafından öldürülmüş bir öğretmen var. Gelinen nokta bu.
Öğrencinin zaten sabıkası da varmış daha önce, kasten yaralama suçundan.
Bunun üzerine de 10 Mayıs'ta öğretmenler Saraçhane'de toplanacaklar. Beyazıt Meydanı'nda toplanıp Saraçhane'ye yürüyecekler. Bir iş bırakma eylemleri var. Çok haklılar.
Çok.
Ben de orada olacağım bu arada yani. Sonuna kadar destekleyeceğim öğretmenlerimizi. Çünkü yani yok artık devenin nalı yani.
Olmayacak
şey. Olmayacak ya. Şey yani.
Geçen hafta da başka bir öğretmen bıçaklanmıştı öğrenci tarafından okulda, biliyorsun.
Bir de bu böyle doktor gibi giderse gidebilecek bir meslek de değil.
Evet.
Doktorları gönderdiler, gitsin istediler ve gönderttiler doktorları. Öğretmenlerden ne istiyorsunuz? Yani zaten asla geçinemeyecekleri paralarla insanüstü bir çaba ve emek ve enerji sarf ederek işlerini yapmaya çalışıyor bu insanlar.
Bir de bu insanların yani, önüne zaten yetmiyor gibi Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ni öğreteceksin diyorsunuz.
Bunu koyuyorsun. Bir de bu insanlar yetmezmiş bir senelerce atanmayı bekliyorlar. KPSS'ye çalışıyorlar. KPSS'de derece bile yapsalar, karşılarına geçmiş 3-5 tane sümüklünün mülakatı yaptığı mülakat yüzünden mesleklerini yapamıyorlar.
Çok Yani bu derin bir mesele. Gerçekten uzun bir mesele.
Sonra da işte bu mesleği yapmaya başlayıp bir yere geldiğin zaman da gerizekalının biri çıkıyor. Hayatından oluyorsun.
Öğretmenimize rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı dileyelim.
Ve bence bütün öğrencilerine ve Türkiye'deki diğer bütün meslektaşlarına ve Milli Eğitim çalışan herkesin başı sağ olsun. Yani başımız sağ olsun.
Herkesin düşünmesi gereken yeni şeyler var artık da diye ekleyelim yani.
Aynen öyle.
Bunu da söylemeden
yani
geçmeyelim.
Bir öğretmenin bir öğrencisi tarafından öldürülüyor olması, bu öğrencinin sabıkasının olması, bu öğrencinin Irak uyruklu olması, bunların hepsi hep birlikte hem birbirlerinden ayrı ayrı tek tek değerlendirilmesi gereken şeyler. Dinleyicilerimizin hepsinde ben bu kapasitede insanlar zaten olduğunu düşünerek daha fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum.
Gidelim iş tebriklerine istersen.
O da bir cinayet.
Tabii.
Yani liyakate gidelim yani. Çünkü o da öldürüldü. Ve görüyoruz ki el birliğiyle.
Gerçekten
sadece öyle. AK Parti yapıyor zannediyorduk. Sadece AK Parti'ye ithaf ettiğimiz bir şeydi. Bak 32. gün belgesellerinden birinde Mehmet Ali Birand'ın çok bana dokunan bir lafı vardır. Bu İSKİ skandalı ile ilgili, İSKİ Gate ile ilgili der ki o zamana kadar sosyal demokratları her şeyle itham edebilirdiniz. Tek bir şeyle itham etmeye herkes çekinirdi, o da yolsuzluk. Bunun bir al işte. Bugün de sosyal demokratları, Cumhuriyet Halk Partileri her şeyle itham edebilirsiniz ama nepotizmle edemezsiniz diyorduk. Al içine işte ettiler yani. Yani.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Burkent'e yönetim kurulu başkanı olarak atamış.
Bu arada açıklamalar neticesinde anlıyoruz ki bu yeğen şahıs aslında işte mimar ve bu işi yapabilecek yetkinlikte falan bir insan. Yani tırnak içinde liyakatli de bile ne ama olursa olsun.
Yine de.
Manzara çok çirkin.
Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Demiş Mustafa Bey. Özgür Özel de, Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili zaten
zehir zemberek açıklamalar yaptılar.
Yani kendine geldi Mustafa diye.
Zaten Mustafa Bey'in yeğeni de istifa etmiş. Mustafa Bey de özürlerini diledi.
Tartışmalara mahal vermemek adına bu karardan vazgeçtim dedi.
Tamam.
Tamam.
Okay. Tamam o zaman biz de tartışmalara mahal vermeyelim o zaman. Bir daha yapılmamasını dileyelim. Hatadır, olur, insandır, şaşar. Ama işte bunun artık sadece Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na değil, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelere örnek olması gerekiyor.
Katılıyorum.
Tamam, bu hata bir kere yapıldı, kabul. Yapıldı. Geri de dönüldü. Eyvallah, özür dediler. Ama işte evet, bir ikincisi bir daha asla olmamalı yani.
Asla.
Artık. Bu kadar basit.
Hadi her şeyi boş verelim.
Evet.
Artık pembe rüyalara, beyaz dişlere dalalım istiyorum.
Yumuşak bulutların üstüne çıkıp böyle bu dünyadan bir uzaklaşalım yani. Böyle science fiction, gerçeküstü bir dünyaya gidelim. Kimin dünyasından bahsediyoruz? Tabii ki Ahmet Hakan'ın.
Sanat, aktüelite, moda, siyaset, magazin, televizyon, değinmeler ve gerçeküstü düşler. Ahmet Hakan Köşesi. Ahmet Hakan Köşesi.
Kendisi estetik garibesi diye zehir zemberek bir yazıyla başlamış haftaya.
Ben hak verdim biliyor musun?
Ama tabii yani bir kadın ve bedeniyle ilgili.
Üzerinden değil ama hilkat garibesi, yani o terimler üzerinden yaptığı yorumu doğru buldum. Şöyle demiş kendisi.
Acayip, garip ve tuhaf bir şeyle karşılaştığımızda hilkat garibesi derdik eskiden. Kim Kardashian'ın Met Gala fotoğrafındaki neredeyse az sonra kopacakmış gibi görünen ince belini görünce ama bu hilkat garibesi gibi olmuş dedim. Sonra hilkat kelimesinin yaratılış anlamına geldiğini hatırlayınca estetik garibesi diye değiştirdim yargımı.
Doğuştan gelen bir garipliği varsa hilkat garibesi derler, yaratılıştan garibe derler. Ama daha sonradan bir gariplik eklendiyse, estetik bir operasyonla eklenen bir gariplik varsa buna estetik garibesi demek aslında linguistik açıdan çok böyle güzel, şaşırtıcı derecede zekice bir yaklaşım Ahmet Hakan için. O yüzden katıldım diyorum. Yoksa Kim Kardashian ve belli ve bir kadın ve kadınların estetik yaptırması ve vücutları üzerinden veya hatta insanların ne doğuştan gelen tırnak içinde gariplikleri ne sonradan kendi istekleriyle yaptırdıkları tırnak içinde gariplikleri üzerinden söylediğim bir şey değil bu.
Aynen, çok iyi anladım. Anladın mı?
Linguistik bir yerden yaklaştım tamamen yani.
Çok anladım. Şaka komik diyorsun sen. Estetik garibesi şakası komik ama bir kadına ve onun bedeni üzerinden yapılmasına, Kim Kardashian'a değil de kelime oyununu sevdim diyorsun.
Ya hilkat garibesi değil, estetik garibesi denmesinin doğru olduğunu ben de katılıyorum. Yani evet, hiçbir türlü garibe demeyelim ama diyeceksek de doğuştan olan hilkat garibesidir, sonradan yapılan estetik garibesidir demek çok bence linguistik açıdan kaliteli bir yol. Yani Ahmet Hakan'dan gelmesi beni şaşırttı. O yüzden kaliteli buldum yani.
Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi için yapılan bir heykeli beğenmemişti biliyorsun. Ve
o mesela estetik garibesi. Çünkü sonradan yapılmış
gibi olmuş demişti. Aynen öyle. O estetik
o garibesi. O estetik garibesi işte. İnsan eliyle yapılmış estetik bir ürün. Ve bir gariplik var. Estetik garibesi. Ama mesela bir dağ gördün. Mesela ay ne çirkin dağ dedin. O hilkat garibesi. Yaratılıştan öyle çünkü.
Aynen öyle. Bunu ama işte kadınların bedeni üzerinde, insanların bedenleri üzerinde.
Hele ki bu kadını.
Ahmet Beyciğim diye hatırlatalım.
Hele ki bu kadını da sırf Ermeni olduğu için bir de bedeni üzerinden bu yorumu yapma ihtiyacı. Böyle bir güdüyle yapıyorsak bir de bunu hiç yapmıyoruz.
Hiç. Hiç diye hatırlatalım. Ahmet Hakan'lara da böyle hatırlatmalara ihtiyacı oluyor.
Ahmet Hakan biliyorsun şey gibi, Albert Einstein gibi düşün deneyi yapmayı çok seven. Yani olmayan bir şeyi böyle kafasında kurmayı, hayal acaba falan diye böyle kurgusal şeyler yapmayı çok seven bir insan. Onlardan birini yapmış bu hafta. Demiş ki içlerinden ne diyorlardır?
Kurgusal bir yazı.
Kurgusal bir yazı. Tamamen hayal ürünü, Ahmet Bey'in hayal ürünü.
Recep Tayyip Erdoğan, bu yumuşama ne kadar sürecek acaba? Biraz sıkıldım ben. Şöyle ey diye seslenmek istiyorum.
Rabbim kimseye böyle düşündürtmesin.
Kimseye.
Kimseye. Yani bilen bilir onu yani. Üf, bu yumuşama ne kadar sürecek ya, ben çok sıkıldım daha yani falan diye böyle bir.
Çok zor.
Çok zor. Çok sıkıcı. Çok gerçekten. Sıkıcı bir durum. İnsanın gerçekten arada ey diye seslenmek isteyesi gelebilir. Ama ben Ahmet Hakan Bey'in böyle bir söylemi Sayın Cumhurbaşkanımıza yakıştırmasını hiç doğru bulmadım.
Ben de öyle.
Hoş kesinlikle. Değil yani. Bir de ne münasebet koskoca Cumhurbaşkanımızın. Hiç zannetmiyorum. Ben Cumhurbaşkanımız kesinlikle içinden hep ben bu ülkeyi nasıl daha farklı noktalara getirebilirim diye düşünüyordur. Bence.
Bence de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç sesi olsa olsa ben bu halka nasıl hizmetkar olabilirim diye düşünüyordur 7/24.
20 senedir hizmetkarlık yapıyorum. Bu hizmetkarlık süresini nasıl uzatabilirim? Yeni anayasayı nasıl kabul ettirebilirim? Falan gibi şeyler düşünüyordur. Yumuşaması bilmem nesi. Sayın Cumhurbaşkanımız ey diye seslenmek istiyorsa...
Seslenir onu hiç şey tutamaz.
Ne Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde olmak ne Avrupa Birliği Parlamentosu hiç fark etmez onunla. Ey diye bağırır o yani.
Dolar 40 liraymış, euro 45 lira hiç.
Almanya Yunanistan vizeleri durdurmuş. Vatandaşlarımız iş için bile yurt dışına hiç umrunda olmaz o ey diye bağıracaksa bağırır yani.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Evet, Özgür Özel yumuşamak istiyormuş diye ey diye bağırmaktan geri duracaksa asla değil kendisi.
Asla değil. Eğer öyle düşünüyorsanız Ahmet Bey çok yanılıyorsunuz. Kendisini tanımamışsınız demektir. Biraz daha kendisiyle vakit geçirmenizi tavsiye edelim.
Özgür Özel, saray demeden, Erdoğan'a yüklenmeden, bağırıp çağırmadan geçmiyor günler geçmiyor.
Demiş.
Diyor aynı zamanda. Özgür Bey bağırıyor da bunları.
Özgür Bey bağırmıyor ya, bağırıyor.
Bağırmıyor mu? Sakin.
Sakin yani, o çok bağırıp çağıran bir karakter gibi gelmedi bana, bilmiyorum yani.
Kemal Bey'den daha heyecanlı ama.
Bir de Özgür Bey'in herhalde şu anda kafasında Erdoğan ve saraydansa daha herhalde kendi stylingi ve... şeyi düşünüyormuş böyle ay ne bir dahakine sahibim. Ha bir dahakine No.1'in içine azıcık da küllü kumral katayım ki bu kadar şey net siyah olmasın falan diye düşünüyordur saçlarını.
Stylingi de çok ilgi çekti gerçekten.
Ben beğenmedim. Bak tekrar söylüyorum. Yani. Beden üzerinden bilmem ne falan hepsini bir kenara koyuyorum. Ben beğenmedim. Ben gözlüklü, beyaz saçlı, minnoş halini daha çok seviyordum. Bu böyle bir trollerle görüşecek bir tipe dönmüş yani. Ve onu da yaptı. Anlatabiliyor muyum?
Evet, çok değişmiş.
Yani bütün o pozitif, o böyle falan İmamoğlu gibi o da gözlüklü falan böyle bir şey sevimlilik katıyordu yani Özgür Bey'e de. Bir de bir akillik katıyordu, böyle çok fazla janti olmuş yani. Spor arabaya binsin bir de istersen. İnci tanesi misiniz siz? Ankara yaramamış Özgür Bey'e belli ki. Özgür evin barkın yok mu demek istiyorum buradan kendisine yani. Orta yaş gözü gibi bir stylikle çıktı adam karşımıza. Hiç hoş değil bence. O,
yani tam olarak hani Dadı dizisinde Ömer Bey'in var.
Saçını boyatıyor. Evet.
Motor kullanıyor. Evet, deri tamam, ceketler falan. Tam o hava geldi.
Evet. Evet yani. Ben hiç beğenmedim.
Ekrem İmamoğlu. Bu Özgür rolünü iyice abartmaya başladı. Başımıza yeni Kılıçdaroğlu mu kesilecek acaba?
Yani
İmamoğlu istese, İmamoğlu üflese Özgür Özel yıkılır, onu söyleyeyim. Tabii. Yani şu an partideki güçlerine baktığımızda.
İkisi de belli ki çok iyi anlaşıyorlar. Birbirlerinin ışıklarını kesmiyorlar, gölgelemiyorlar. Evet, yani. Beraber yürümeyi tercih ediyorlar ama Ahmet Bey tabii anlaması zor bunları. İmamoğlu,
İmamoğlu Fatih'i nasıl kaybettik diye düşünüyordur bence de.
Bence de. Hala oradadır.
Hala oradadır yani. Mahir Polat'la oturup onu düşünüyorlardır.
Mahir Polat eski işine geri dönmüş.
Ve çok güzel şeyler yapıyor bu arada. Miras, evet. İstanbul çarpı 50 hızla çalışıyor şu anda. Zaten çok güzel işler yapıyordu. Çok daha güzelini yapmaya başlamışlar. Tebrik ediyorum.
Devlet Bahçeli, bana yeni bir Ferdi Tayfur şarkısı bulun. Gönderme yapmak istiyorum.
Onu Ferdi Bey'e söyleyecek. Bence ama Devlet Bey bunu düşünmüyordur. Eğer Özgür Bey'in hediyelerini kabul ettiyse Devlet Bey'in kafasında çok farklı düşünceler vardır. Ne biz konuşabiliriz onu burada ne de Ahmet Bey köşesine yazabilir. O yüzden Devlet Bey'i geçelim.
Haydar Ödümen de rahmetli oldu.
Posta gazetesi de artık eski tirajında değil diyorsun.
Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl dikkat çekeceğim ben? İstanbul'dan Ankara'ya mı yürüsem acaba?
Ya İstanbul Ankara yürüyüşü değil ama ilk cümlesinde belki birazcık haklı olabilir.
Evet, böyle düşünüyor olabilir Kemal Bey.
Çok normal çünkü çok uzun bir süre ve çok yakın bir zamanda Türkiye'de çok ciddi bir çoğunluğun ilgisine mahirdi.
%50 oy aldı canım.
Aynen yani. Öyle ve bir anda.
Yok.
Yok falan. O yüzden böyle bir boşluğa düşmüş olabilir Kemal Bey.
Şöhretini kaybeden bir ünlü gibi onunla ilgilenmemiz gerekiyor.
Kürkünü satıp yemek zorunda kalan bir ünlü aynen. Gibi yani gerçekten.
Huzur evine düşen bir Yeşilçam ünlüsü gibi.
Marmaris Saray'ın önüne sulanıp evine çöken Banu Alkan gibi yani gerçekten.
O yüzden aslında biraz ilgi ve şefkat bekliyor olabilir.
Evet, Kemal dedemize o istediği ilgi ve şefkati gösterelim lütfen. Ankara'da olsam giderdim ofisine biliyor musun?
Evet.
Hakikaten giderdim. Merhaba ben geldim işte falan. Felsefe yapmak istiyorum sizle diye. Hadi çağır diğer İmam Bakır nerede? Gelin çağırın diğer filozofları da oturun bakalım diye.
Ahmet Davutoğlu. Bizi iyice unuttular. %49 oy almış bir başbakan olduğumu hatırlatmam gerekiyor.
Bu konuda da haklı olabilir. Haklı. Çünkü Ahmet Davutoğlu bir de çok üzücü o %49 oyun kendinin aldığını zannediyor hakikaten.
Muhtemelen.
Gördük Ahmet Davutoğlu'nun yüzde kaç oyu aldığını.
Kaç bin diyelim istersen. Ya çünkü gerçekten gözle sayılır bir oy aldı kendisi.
Bir de aslında ne gördük biliyor musun bu son seçimlerde? Ahmet Davutoğlu'nun kaç oy aldırmadığını gördük.
Alamadığını ve almadığını gördük.
Yani. Almadığını da değil. Yan yana olmanın neler aldırmadığını gördük. CHP şu zamana kadar almadığı oyu aldı bu seçim. Ve yanında ne İyi Parti vardı, ne Saadet Partisi vardı, ne Gelecek vardı, ne Deva vardı. Belki Gültekin Bey içten içe hala desteklemeye devam ediyor olabilir CHP'yi. Onu bilemeyeceğim. Ama diğer dördü yoktu masadakilerin yoktu. Yani. Ve o bunun karşılığı olarak daha fazla oy aldı. O yüzden aldığı alamadığı oy değil, aldırmadığı oya bakmak lazım Ahmet Davutoğlu'nun. Geç. Şimdi tabii bu şeylerin arasında, siyasetçilerin arasında kim yok? İyi Parti yok. Şimdi neden yok diye düşündüğümüzde Meral Hanım genel başkan değil, Müsavat Bey'in de aklından geçenleri okuyacak kadar tanımadı herhalde Ahmet Bey henüz. Ama tabii yetinmemiş, Meral Hanım'a özel bir yazı yazmış.
Ne yazmış?
Meral Akşener'e dizi tavsiyeleri. Ne yazacak? Ne yazacak? Siyasi bir şey mi yazacak? Dizi tavsiye edecek. Ne bekliyorsun? Şey mi diyecek? Meral Akşener siyasetten çekilişi olsun. Böyle bir şey. Ha, dizi tavsiye edecek.
Madem elini eteğini siyasetten çekti. Madem artık çok vakti var. Madem dizilere meraklı olduğuna dair çok işaret verdi. O halde Meral Akşener'e biraz dizi tavsiyesinde bulunayım da vaktini iyi geçirsin.
Örgü modeli de gönder.
Ertesi günde örgü modeli yayında.
Evet. Bir iki tane de oya moya böyle bir dantel bir şey de gönder yanında da kadının eli de oyalansın.
Borgen'i izlemesini tavsiye etmem. Çünkü bu dizi kendisine yeniden siyasete yönelme duygusu uyandırabilir. Ama Ripley'i izlemesini hararetle tavsiye ederim. Çünkü bu dizinin kendisine uyandırabileceği tek duygu İtalya'da dolaşma arzusu.
O da iyi değil. İtalya'da vize alınmıyor Ahmet Bey.
Tabii.
Yani.
Meral Hanım da şimdi genel başkan değil. Vize alabilir mi bilmiyorum.
Yok, Avrupa Birliği üyesi ülkeler Haziran'a kadar vize randevusu vermiyorlar artık şu an. Karar alındı yani.
O yüzden onu da izlemesi daha iyi olur.
Oldu, evet. Şey izlesin. Kemal Sunal filmi izlesin diyormuş.
Kızıl Goncaları izlemesini tavsiye etmem. Çünkü bu dizi kendisinde yoğun biçimde sosyokültürel analizler yapma isteği uyandırabilir. Ama İnci Taneleri'ni izlemesini hararetle tavsiye ederim. Çünkü bu dizi yormadan maceralara daldırır.
Bak sen Ahmet Mane maceraların peşinde görüyor.
Yılmaz Erdoğan'ın gönül maceraları.
Macera dediği de bu arada gerçekten. Yılmaz Erdoğan antropoz sanrıları yani. Antropoz atakları.
Zannetmiyorum Meral Hanım'ın seveceğini. Kızılcık şerbeti takip ediyor olabilir Meral Akşener.
Kanıt yayınlansaydı tam bak Meral Akşener'likti. Müge Anlı izliyordur kesin. Müge çok tam karakter
Bahçeli
olarak.
Bahçeli de çok seviyor biliyorsun.
Değil mi? Evet yani.
Her sabah kaçırmıyor.
Bahar'ı izlese hiç hoşuna gitmedi.
Hiç.
Meral Akşener'lik değil. Çünkü biliyorsun Meral Akşener'in ailesi için bir kadın kocasını aldattıysa katli vaciptir. Kendisi de bir kadın genel başkan olarak bunu böyle tırnak içinde gururla ifade etmiş bir kadın genel başkandır. O yüzden zannetmiyorum Bahar dizisinden keyif alacağı. Şey yayınlanıyorsa çok anlat Karadeniz. Bak tam onluk.
Evet.
Meral bayılır sana, zincirle dövsünler, kapılara kilitlesinler, duvarlara vursunlar, soğuk balkonlarda zatürre etsinler. Tam onluk.
Gülmemeliyiz.
Bence gülmeliyiz. Çünkü Meral Akşener'den bahsediyoruz yani. Bence gülebiliriz sonuna kadar.
Gerçekten öyle. Çok severdi muhtemelen.
Değil mi? Sen anlatma Karadeniz'e bayılırdı. Camdaki kız.
Evet.
Bayılırdı.
Muhtemelen.
Yalı Çapkını izlesin.
Ona da
tam bayılır. Onluk. Bayılır yani. Biz de Ahmet Hakan gibi bu çıkardık yani gerçekten. Önerilerimizi verdik.
Yazıyı unuttuk.
Sus.
The Regime adlı diziyi hiç tavsiye etmem. Çünkü bu dizideki politik entrikalar ve ihanetler kötü çağrışımlar yapar kendisine. Ama Baby Reindeer adlı diziyi izlemesini hararetle tavsiye ederim. Çünkü bu dizi hayatın karmaşıklığını çok iyi anlatır.
Baby Reindeer da yani o da riskli meydanı.
Çok.
Yani, o böyle çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ikisinin ilişkisi Donnie ile Martha'nın ilişkisini çok beğeniyor. Biri Donnie oluyordu, biri Martha, biri Martha oluyordu, biri Donnie. O yüzden bence çok ciddi katarsisler yaşatabilir Meral Hanım. Baby Reindeer'den uzak dursun bence.
Bence de öyle.
İzleyecekse de Kemal'le birlikte izlesinler onu.
Ofiste.
Ay Kemal bak ben de böyle nasıl senin peşinde ne manyaklı. Kız sen de aylarca benim maillerime cevap vermedin. O ne güzel anıları canlanır en azından.
Çok iyi.
Tamam yeter, güldük eğlendik, bu kadar sulluk yeter. Gelelim Türkiye'deki en ve tek gerçekliğe.
Gerçekten öyle. Ahmet Bey'in pembe düşlerinden, beyaz hayallerinden artık yetti.
Realiteye dönme zamanı. Ahmet Bey'in yine aynı şekilde sululuğu da yetti, bir ciddiyet. En ve tek ve ciddi ve gerçek şey Sayın Cumhurbaşkanımız.
Haydi gidelim.
Haydi.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı içinde bir sıkıntı var iddialarına yönelik bir açıklamada bulundu.
Son günlerde sanki Cumhur İttifakı içinde bir problem varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede bunu bir kez daha teyit ettik.
Dedi.
Hiç böyle bir algı oluştuğunu düşünmüyorum ben.
Ben de öyle. Kim bunlar?
Kim bunlar yani? Daha geçen hafta Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı ile elbet devam edecektir dedi yani.
Ki siz Cumhur İttifakı olarak seçimden birinci olarak çıktınız zaten. Bunu kimsenin bir itirazı olmadı.
Yok mümkün değil. Olamaz. Zaten.
Asla. Kimsenin bir şey dediği yok. Niye böyle bir sıkıntı iddiaları var?
Öyle Sayın Cumhurbaşkanımız bazen öyle,
duyum almış.
Yani böyle düşünüyor herhalde. Böyle yapıldığını düşünüyor. Buna cevap verme ihtiyacı duyduysa bir bildiği vardır.
Ama sıkıntı falan yok.
Yok yok.
Bahçeli'nin de dediği gibi bir kez daha, üçüncü kez hatırlatıyoruz bu programda, inanamıyorum buna da.
Cumhur İttifakı ilerleme.
Evet, var olmaya devam edecektir.
Aynen öyle.
Kötü bir haberi var Bahçeli'mize. Kendi deyimiyle bir demiyorum.
Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek için talimatlandırdım.
Oh
demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Yeter zaten.
O Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermeden de başlanmıyor zaten biliyorsunuz.
Hiçbir şeye. Aynen öyle. Bir de kamuda yeterince taşıt. Taşıt deyince şimdi bunun içine uçaklar giriyor. Gemiler, gemicikler giriyor. Efendim mesela Mercedes Maybach'lar giriyor. Toblar giriyor. Audi A6'lar giriyor. Neyler?
Konvoylar giriyor.
Konvoylar giriyor. Binalar dediğin zaman binbir odalı saray giriyor. Efendim mesela kışlık saray giriyor. Yazlık saray giriyor. Baharlık saray giriyor. Güzlük saray giriyor. Düzlük saray giriyor. Yani giriyor. Haberleşme giderleri, cari harcama hizmeti. Ooo. Zaten artık bunların sonuna geldik. Yeterince var.
Evet.
Var artık bunlarla ilgili hakikaten.
Talimatlandırdı.
Dışsa.
Tekemmül ettirmek için talimatlandırdı Sayın Cumhurbaşkanımız.
Rabbim iyi tekemmüller nasip etsin diyelim.
Diyelim. Amin. İnşallah Mehmet Bey de harf harfine uygulayacaktır.
Bir yandan da işte bunları yaparken adaleti düzeltirlerse hakikaten ekonomi düzelebilir, bu bir ihtimal yani.
Evet, 2026 için öngörülüyor.
Mehmet Şimşek öyle öngörmüş. Sayın Cumhurbaşkanımız daha doğrusunu görür.
Görür.
Henüz görmedi, görünce söyleyecek. İstihareye yatacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne zaman düzeleceğimizi görecek. Diyecek ki şu zaman düzeliyorsunuz Türkiye.
Şu zamanda düzeltiyorum diyecek.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Ve düzeltecek.
Bizzat kendi düzeltecek hepimizi tek tek. din kültürü ve benzeri derslerin maarif müfredatındaki yerini görüyorsun. Yayınlanan dizilerin, televizyon programlarının farkı nasıl? Fikri iktidar sağlanıyor. Ekonomik o, bu hepimizi bizzat düzeltecek yani tek tek. Hizaya getirecek hamane aslında.
Katılıyorum.
Yani.
Hadi son açıklamasına gidelim, gidelim kendisine.
Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız. Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz.
Yani bu böyle. İşte fazla Türk dizisi, Türk programları da böyle yapıyor. Bu ihanet
evet.
Korkusu, algısı, endişesi.
Çok enteresan.
Enteresan.
Bir yandan da hiç enteresan değil. Gerçekten dediğin gibi dizi yani. Her akşam 7 kanalda birden 7 tane ihanet hikayesi izleniyorsa.
Bir de Meral Akşener şey saray yankısı diyordu ya bunlar. Evet. Öyle o yani bu kadar uzun süre bu kadar mutlak bir güce haiz olduğun zaman ihanetten korkmak da çok normaldir.
Çok
yani.
Normal.
Çok normal. Yani psikolojin
bütün liderler, bütün güçlü liderler ihanetle sınanmıştır değil mi?
Herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da sınanmadı mı ihanetle?
Sınandı.
Ama nasıl tek başına dimdik daha da güçlü çıktı? İşte öyle ya.
Lider var, lidercik var.
Aynen öyle ve tespit ettiği hatayı da varsa, eksikleri de hemen.
Varsa.
Ve varsa ihaneti
hemen.
Düzeltecek.
Yarın değil, hemen şimdi biliyorsun. Zaten mottolarından biri AK Parti'nin.
Türkiye Yüzyılı Marşı'nda da geçtiği gibi yarın değil, hemen şimdi.
Diyelim ve istersen toparlayalım.
Yeterli. Yeterli kahkahalarla dolu bir bölüm oldu. Kreyasus'a ona göre artık. Bak başta da serzenişte bulunduk lütfen.
Gerçekten bazen hani böyle kendimizi övmek için söylemiyorum ama programda öyle espriler yapıyoruz ki milletin stand-up'ta yaptığı espriyi yapıyoruz.
Ve her program yenisini yapıyoruz bunun.
Bir noktada da suya yazmak gibi uçuyor gidiyor aslında. Aynen, tekrar tekrar da yapmıyoruz devamlı dinleyicilerimizle sıkmamak için.
Keşke dolar banknotlarına yazsak suya yazmak yerine esprilerimizi yani. Evet. Haksız mıyım?
Şöyle bir geriye dönüp baksak neler neler yani. O yüzden Crest hesabımız Kobra Kobra Podcast diyelim. Twitter'ımız Kobra Pod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast diyelim.
Her an Tayfla bir sürprizimiz olabilir bu arada, onu da söyleyelim. Bir proje vaat etmiştik, önermiştik, üretmiştik bir bölümümüzde. Ne olduğunu şimdi söylemeyeceğiz, o bölümü dinleyenler hemen hatırlayacaklardır.
Biliyorsun aslında bizi ciddiye almak biraz hatadır. Tayf hemen bizi ciddiye almış.
Nedense ciddiye almayı ve böyle bir buying çalışmasına girişmişler. İlginç bazı ürün örnekleri, görselleri ulaştı elimize. Eğer gerçekleşirse vallahi nasıl diyelim, bomba gibi.
Evet. Yani çok şaşıracaksınız.
Çok şaşıracaksınız. Siyaset yumuşadıkça biz sertleşeceğiz diyormuş.
Gerçekten öyle.
Manisa'da mesir macunundan niye bir tutam mesir macunu da biz almadık dedirtecek projeler gelebilir. Stay tuned.
O yüzden Instagram'ımızı ve Twitter'ımızı takip etmenizde yarar var diyelim. Aynı zamanda Tayfı da takip etmeyi unutmayın diyelim. Ve hadi herkesi çok öpelim artık.
Haftaya görüşmek üzere.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.